kesin yaşanıyor bu.
Şu an kaydediyor musun?
Evet Hande, kayıttayım. Her bölümde de buna şaşırmana epey şaşırıyorum aslında.
Yani işte ne bileyim, her seferinde böyle bir emin olmak istiyorum galiba. O zaman hoş geldiniz diyelim. Bugün şahane bir konuğumuz var.
Hoş geldiniz diye konuğumuza diyelim istersen.
Hem bizi dinleyen 30 kişiye hem de...
30 kişi mi?
Ya şaka yapıyorum tabii ki de. Hem bizi dinleyenlere hem de konuğumuza hoş geldin diyoruz. Kendi deyimiyle neydi, magazin çukuru şokopop bugünkü konuğumuz.
Evet bayanlar baylar, Ekim'le sohbet edeceğiz. Hemen Zoom'dan bağlanıyoruz. Bu bölümü de daha önceki bölümlerden farklı olarak, bugüne kadar niye yapmadık bilmiyoruz ama Zoom üzerinden yapıyoruz. Teknolojinin nimetleri diyerek hemen Ekim'e bağlanıyoruz şimdi. Müthiş bir sohbet bizi bekliyor bence.
Ekim diyebilir miyiz artık? Sen nasılsa TEDx'ten sonra artık senin kim olduğunu biliyor herkes.
Yani nasıl tercih ederseniz. Aynen.
Ya şok oluyorum ben.
Aynen.
Şok oluyorum. Sence popüler kültür ve magazini ayrıştıran şeyler neler ya da ayrılar mı aslında? İlk sorumuz bu.
Ya bana kalırsa aynı şey. Sonuç olarak hani magazin kelimesi de hani bir basılı, yani o yayın anlamında kullanıldığı için, dergi kelimesinin aslında karşılığı olduğu için ve bunlar da hani popüler kültür konularını işleyen dergiler olduğu için aslında ayrılmıyor. Sadece hani Türkçe'de bu şekilde yerleştiği için sanki ikisinin arasında bir ayrım varmış gibi kullanıyoruz günlük dilde de. Öyle de duyuluyor ama aslında tamamen aynı şey.
Peki sana şey sormak istiyorum. Yani herhalde bir gazeteciden neredeyse iyi bir gazeteci kadar diyeyim. Türkiye tarihine hakimsin bütün bu olayları anlatırken, popüler kültür ki sosyolojik betimlemeler de yapıyorsun sen bütün videolarında. Araştırırken bu eski dönemleri, 40'ları, 50'lere de gittin Yeşilçam. Ondan sonra işte 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2019 videosu. Sence Türkiye'nin en özgür, en ilginç ve böyle en nasıl diyeyim, ferah yılları ne zamanmış sana göre dönem olarak?
Ya sanıyorum 60'lar.
Öyle
çünkü
mi?
60'larda çok özgür bir üretim olmuş kısa bir süreliğin. Aslında yani o özgür üretim de darbeyle getirilmiş bir özgürlük olsa da o sıradaki kanunlar çerçevesince bir 60'ların ilk yarısı boyunca hem sinemada hem de müzikte gerçekten atılım yaptığımız bir dönem olmuş. Bunun da gençlerin ve üniversite ortamının çok özgür tutulmasıyla birebir ilintili olduğunu zannediyorum. Hakikaten de o dönem böyle hani özellikle Türkiye sinemasının çok yüz akı film örnekleri vermişiz peş peşe. Hani o birikimin bir anda öyle patlamasının sebebinin de aslında sansürle alakalı getirilen bu yani sansüre getirilen sınırlama olduğunu zannediyorum. Onun dışında 70'ler de görece özgür düşündüğümüzde 90'lar da öyle ama sanırım aralarındaki en özgür ve en böyle cıvıl cıvıl dönem 60'lar.
Evet evet, yok şaşırdım buna çünkü hep 90'lar bir şey var ya bu aralar, 90'lar. Ya evet mutlaka çok özgürmüş ama günün sonunda o kadar eskiyi de bilmiyoruz galiba, öyle bir dönem de var. Genelde 20-30 yıl öncesini biliyoruz daha çok.
Aynen aynen, yani 90'lar da özgür tabii ama düşününce hani oradaki özgürlük biraz daha böyle şey gibi, hani serbest piyasa ekonomisi artık hani ülkeye hakim olmuş, TRT tekeli yok. Ondan ötürü bir hani kültürel anlamda... İşte medya alanında büyük bir patlama oluyor. Çok çeşitlilik geliyor. Tabii öyle olunca deneyselliğe de çok açık bir ortam hazırlanmış oluyor ama yani 90'lar onun yanında bir yandan da bir o kadar baskıcı ve karanlık da bir dönem yani.
Tabii
yani,
tabii aynen. Hatıra ya, galiba insan beyni iyi şeyleri hatırlamaya programlı. Değil mi? Öyle bir şey de var. Aynen. Şimdi şeyi soracağım bir de sana. Benim çok hoşuma giden bir röportaj var. Yıllardır da arkadaşlarıma söylerim. Bundan 5-6 sene önce Armağan Çağlayan Radikal'e röportaj yaparken Perihan Maden'le konuşuyor. Ve orada bir Starlink müessesesinden konu açılıyor. Ve Perihan Maden'in şöyle çok doğru bir beyanatı var. Diyor ki şu ankilere ben star diyemem, yıldız diyemem. Niye? Çünkü bir starın diyor rezil olma potansiyeli de önemlidir. Şimdikilere bak, rezil oluyorlar mı? Yani hep ezberlenmiş metinleri, menajerlerin onlara yazdığı metinleri gazetelere veriyorlar. Ama mesela Tarkan'ın "çişim geldi" demesinden tut da eski Hülya Avşar'ın işte Ricky Martin'in poposunu ellemesi, bunlar benim verdiğim örnekler. Bu insanlar star ve starın rezil olma potansiyeli de önemlidir gibi böyle bir, aslında benim de çok kafamı kurcalayan ve doğru olduğunu düşündüğüm bir beyanatı var. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
Ben de doğru olduğunu düşünüyorum. Gerçekten katılıyorum Perihan Maden'in bu görüşüne. Ya zira böyle çok sıkıcı bir ortam var şu anda. Bunun büyük bir sebebi de gerçekten herkesin kariyerinin çok kontrollü bir şekilde yönetiliyor olması. Yani her ne kadar sosyal medya işte atıyorum işte yurttaş haberciliği başlatmış olabiliyor ya da işte bu WhatsApp ihbar hatları üstünden bir yerlere insanlar "aa bakın işte şununla şu buradalar" diye çekip fotoğraf gönderebiliyor gibi bir ucu var. Ama buna rağmen de bu aslında medyadaki o köşe başlarını çok iyi kollayan bir sistem artık oluşmuş durumda. Bunun daha emekleme dönemleriydi zannediyorum, işte 2000'lerin başı ya da 90'larda yaşadığımız şeyler. O yüzden de o dönemlerde daha bir serbestlik vardı. Yani hani en azından starlar bu kadar korunmuyorlardı ekipleri tarafından diye düşünüyorum. Bir starın rezil olma potansiyeli onu daha da çok starlaştırır noktasında da aklıma gelen örnek şey oldu sen şimdi soruyu sorarken. Ben böyle bir 98-99 gibi çok büyük bir Britney Spears hayranıydım. böyle ilkokul 4-5 falan gibi. Sonra ortaokuldan itibaren böyle liseye kadar falan Britney Spears'dan nefret ettiğim bir dönem olmuştu. Çünkü çok fazla popülerdi ve çok fazla iyi kızdı ve hep öyle sunuluyordu. Ve bana böyle biraz dünyadan kopuk gözüküyordu o çizilen portre. Hatta şu anda mesela çok daha haz etmediğim, işte onun o zaman en büyük rakibesi gösterilen Christina Aguilera'yı daha çok sever ve destekler hale gelmiştim. İşte onun o Stripped albümü çıktığında. Fakat ne zaman ki Britney Spears 2007 senesinde o büyük depresyonunu geçirdi ve başına gelmeyen kalmadı. O dönemde Britney Spears'a gerçekten büyük bir, yani kalbim ısındı diyeyim yani. Hani böyle o çocukken işte ondan böyle bir 7 sene, 8 sene önce hayran olduğum kişiyi tekrar sevmeye ve tekrar insan olarak görmeye başladım. Ve ondan sonra da Britney Spears'ı sevdiğim yolculuğum başladı. Yani mesela benim açımdan Britney'nin başına gelen o talihsizlikler silsilesi bana onu sevdiren bir şey oldu. Kabul ettiren ve hani bir insan gibi görmemi sağlayan bir şey oldu. Bir de ilham verici oldu. Çünkü starların da rezil olduktan sonra toparlanabilmesi bize de şeyi gösteriyor yani. Evet, hani 3 gün, 3 ay, işte 1 yıl... Hani şişenin en dibini görebilirsin, gerçekten de depresyona girebilirsin, boka batabilirsin, her şey olabilir ama yeniden toparlanıp hayatının kontrolünü de ele alabilirsin.
Çok güzel. Ben de şey diye düşünüyorum, biraz oksimoron bir şey. 2020'de aslında herkes çok ulaşılır ama menajerler tarafından yapılmaya çalışan şey ulaşılmaz olmaları. Yani bir taraftan da çok ciddi bir oksimoron var orada. Yani 90'larda zaten ulaşamıyorduk biz o insanlara. Nerede oturduklarını bilmiyorduk. Şu an neredeyse sokak muhabirlerinden Cem Yılmaz'ın evini biliyoruz, onu biliyoruz, bunu biliyoruz ama bir yandan da ulaşılmaz olmaya çalışıyorlar. Ama işte o biraz bence, ya aslında sen ulaşılırsın, sosyal medyada aktifsin, lafını sokuyorsun, yeri geliyor orada yaşıyorsun. Ama bir taraftan da ben ulaşılmazım diyorsun. Zaten o bence biraz garip oluyor. Çok katılıyorum sana. Bence de zaten Britney Spears'ın insanların önünde delirmesi ve toparlanması ona tekrar sempati kazandıran bir şey olmuş da. Bu tabii ki, bu da benim görüşüm. Diğer sorumuza geçiyorum hemen. Ya ben bunu çok, hatta bunun bir belgeselini yapmak istemiştim o eski şirkette çalışırken. Hayranlık kültürü benim hep çok böyle merak ettiğim şey, fandom dediğimiz. Yani şöyle merak ettiğim şey, kendim de hep böyle, bence zaten bizim ülkede çok değişik bir hayranlık kültürü var. Ondan sonra sence Türkiye'deki hayranlık kültürü nasıl? Mesela ben şey buluyorum, yeri geliyor o Leon'la Hilal'i, Hi Leon. İyi online anketinde birinci yapıyoruz. Yani böyle bir değişik bir adanmışlık var yani. Ya da işte dizilerdeki karakterleri kesinlikle başka hiç kimseyle hayal edemiyoruz falan. Yani biraz yurt dışında da öyle galiba ama burada da, burada biraz daha nasıl diyeyim, şeye geliyor bana, daha adanmış geliyor insanlar. Çünkü Türkiye'de biraz daha şeyizdir ya, bireyselci olmaktan çok çoğulcuyuzdur daha böyle. Kendi şeyimizi zor buluruz böyle, kişiliğimizi. Biraz bana insanlara, o ünlülere de o yüzden daha bir bağlılık varmış gibi geliyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun Türkiye'deki hayranlık kültürünü?
Ya bence böyle yurt dışındaki örneklerine çok benzeştiğini söyleyebilirim. Hani bu fandom, fanatiklik mevzusu bir yerde hep gerçekten aynılaşıyor. Daha öncesinde tam olarak nasıldı bilmiyorum ama 50'lerden sonrası için konuşabilirim. O kısmı daha çok okuduğum ve araştırdığım için biliyorum. Gerçekten de hani böyle bu Demokrat Parti'den sonraki bu Amerikanlaşma sürecimizde işte Yeşilçam'ın ilk yıldızları, ilk tiyatrodan gelmeyen yıldızları ve hani ilk defa o star payesine oynayan yıldızları yetişiyor, çıkıyor. Kim onlar? İşte Ayhan Işık, Belgin Doruk. O günden itibaren bugüne kadar uzanan süreçte işte bahsettiğin dizi karakterleri gibi gerçekten de insanlar hani izledikleri o karakterlerin hikayeleri üstünden öyle bir bağ kuruyorlar ki oyuncularla. Tabii bunun işte müzik anlamında da farklı versiyonları var vesaire ama sen o oyunculuk örneğini verdiğin için onun üstünden ilerleyeyim. Örneğin işte bu Ayhan Işıklar, Belgin Dorukların hemen bir jenerasyon altı olan işte o dört yapraklı Yonca'dan itibaren aslında ortam yeterince ısınmış ve işte bu fandom'a müsait bir hale gelmiş oluyor. O dönem Türkiye gerçekten hani Fatmacılar ve Filizciler de var ama Hülyacılar ve Türkancılar olarak özellikle ikiye bölünmüş yani hani gerçekten de. Örneğin işte Elif var arkadaşım, daha bana geçenlerde Ankara'da annesinin hazırladığı böyle bir şey fen defterlerini bulmuştu. İçinde türkü çeşitli Türkan Şoray, Kartpostalı dergilerden kesilmiş fotoğraflar, şunlar bunlar. İki tane böyle kocaman Türkan defteri. Arada Ajda falan da çıkıyordu içinden ama yoğunluklu olarak Türkan defteri bunlar. Benim de aynı şekilde teyzemin çocukluğunda hazırladığı bir tane yine onun öyle Türkan Şoray defteri var. Ailede Hülyacılar ve Türkancılar olarak kapıştıklarını biliyorum yine.
Ya aynı, çok iyi.
Yani o yüzden de...
Senin hangisisi?
Ben Türkancıyım. Ben de. Ama sanırım Filiz Akın'ı daha çok seviyorum.
O çok Avrupa'yı ya, ondan olabilir belki.
Aynen aynen. Bir de o da çok kendini yaratmış biri. Yani hiç alakasız bir hayattan ve tiplemeden o işte Yeşilçam'ın sarışın koleji kızını kendi yaratmış ve süre gelmiş öylece hayatı. O yüzden etkileyici bir figür benim için. Ama dediğim gibi bence bizim kadar hani böyle işte tutkuyla hani günlük hayatında da o tutkuyu öyle gürül gürül göstermesine illa gerek olduğunu düşünmüyorum bu fenlik müessesesi için toplumların. Yani mesela İngilizler kadar soğukkanlı bir millet. Onlar da işte Royal'ları için delirebiliyorlar ya da işte Beatles için deliriyorlar falan gibi. Hani fandom dünyanın her yerinde tuhaf bir müessese olarak yaşamaya devam ediyor ve edecek.
Evet.
Peki sence kariyerini en iyi kimler yönetiyor?
Hem Türkiye hem dünya.
Yaşayan evet. İnsanlardan mı?
Yok, geçmişte de olabilir bence.
Geçmişte olur ama.
Ya geçmişteyse eğer kesinlikle Zeki Müren Türkiye'de bu konuda bence en doğru örnek. Biz bu çok yakın bir zamanda ekip arkadaşlarım Elif ve Açerya ile beraber çok böyle kapsamlı bir Zeki Müren biyografisi hazırladık. Şu an yeni kurgu aşamasında. Ve yani gerçekten içindeki detayları araştırırken hani şok üstüne şok geçirdim ben. Ve yani anlattığım şekilde aynı şekilde Elif arkadaşlarım, Elif ve Açerya da öyle. Çok şaşırtıcı. Yani bugün ne kadar iyi bir strateji ya da görüyor musun şunu şöyle şöyle yapmış diyebileceğin ya da ne kadar kurnazca bir tutum falan diyebileceğimiz birçok şeyin aslında hepsinin o dönemde keşfedildiğini ve uygulandığını bizzat sanat bilimci tarafından öğrenmiş olduk biz de bu süreçte. Aktardığımızda hikayeyi insanlar da görmüş olacaklardır. Gerçekten de hani toplumsal kodları çok iyi okumuş. Onun içerisinde kendisinin kariyerini nereye konumlandıracağını çok böyle berrak bir şekilde görüp ona göre hareket etmiş biri. O anlamda Zeki Müren'i çok çok takdir ediyorum gerçekten, beğeniyorum. Tabii bir yandan da hani yaptığı her şey olumlu şeyler mi? Hayır diyemeyiz. Yani o kariyeri yönetebilmek için başka insanların mutsuzluğuna sebep olacak davranış ve tutumları da olmuş. Ama işte hani her insan gibi onun da içinde iyi ve kötü var ve nihayetinde hani o kendi kariyerini istediği gibi yönetip bugün bile bu kadar güçlü bir star ismi olarak yaşayabilmeyi sağlamış. Ölümünün 20 küsur sene ardından yani. Peki, o anlamda çok değerli.
Peki bugün...
Güncel örneklerden...
Tam onu soracaktım.
Güncel örnek olarak bence Gülben Ergen gerçekten iyi bir örnek. Hakikaten de ona unutmayalım, hiçbir şey olmuyor.
Beyaz gömlek.
Aynen.
Allah polisi.
Kesinlikle. Yani bence gerçekten de hani şey anlamında söylüyorum bunu da. Azmetmiş. Yani bir kariyeri işte 87'de başlıyor ama 87'den 97'ye kadar olan dönemde aslında kimsenin tanımadığı, pek de kimsenin sallamadığı bir figür. Zaten 90'ların çok canlı bir popüler kültür sahnesi var. Devamlı çıkan yeni birileri var ve herkesin vaat ettiği şeyler de 3 aşağı 5 yukarı aynı o kategoride. Hani işte pop, fantezi veya işte Türk sanat müziği benzeri şarkılar okuyup bir yandan oyunculuk da yapan entertainerlar kategorisinde diyeyim. Daha sonrasında yakaladığı şanslarla devamlı gerçekten kendi işine yatırım yapmış. Devamlı o işte beni en iyi kim nereye getirebilir o insanların peşinden koşmuş, kovalamış ve onlarla çalışmış. Ve nihayetinde de gerçekten kariyerine bu yaklaşımından ötürü ve sırf bence hani kendi ismini kalıcı hale getirme çabasından ötürü bu takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde de şu son 3-4 senedir yaşanan işte o tekrar alevlenen Seren Serengilli, Yeşim Salkımlı, Gülben Ergenli kavgadaki tutumunu da işte 3-4 senenin sonunda aslında doğru hareketleri yaptığını ve aslında olduğu yerde kalmaya devam ettiğini bence kanıtlamış oldu şu geçtiğimiz bir sene içerisinde. O yüzden onu da başarılı buluyorum.
Yakın zamanda Seren Serengil ve Gülben Ergen'i galiba böyle bir temas halinde gördük. Nur Yerlitaş'ın cenazesinde fark ettin mi onu? Buradan evet, yeni bir şey alevlenir mi sence? Bir dostluk çıkar mı?
Hiç zannetmiyorum ya. Aslında ben bu ikilinin kavgasını çok önceden beri yani çok fazla insan hakim değilken de çok yakından takip ediyordum. Benim kişisel olarak ilgimi çektiği için. Onlar 2012 yılında bir barışmışlardı. 2012 yılında İşte hani bu herhalde herkesin hani dünyanın sonunun gelecek olduğunu Aralık ayında düşünmesinin de etkisiyle olsa gerek diye düşünüyorum. Seren Serengil o dönemler Show TV'de böyle bir sabah 10.30'da bir izdivaç programı yapıyordu böyle. O saat diliminden ötürü tutmadığını iddia ettiği bir programı vardı. O programda da şey söylemişti işte bir yaşam koçuyla çalıştığını ve işte bu yeni senede işte dünyanın bu yeni döneminde herkesi affederek işe başlamak istediğini. Bu af sürecine de Gülben'den başladığını falan açıklamıştı. Ardından da bunlar böyle bir Twitter'da konuşup işte yıllar önce ikisi de Caddebostan Maxim'de çalışırken modada Ali Usta'ya dondurma yemeye giderlermiş. Yeniden Ali Usta'ya dondurma yemeye gitmeye karar vermişlerdi. Fakat sonra ne oldu bilmiyorum. Gülben'in evinde buluşmaya karar verdiler. O buluşmadan da böyle bir kek fotoğrafı gibi bir şey atmışlardı. Böyle dilimlenmiş kek ve çiçek gibi Twitter'da. Fakat yani o kavgada bir sene sonrasında yeniden alevlendi. O barış uzun sürmedi. O yüzden Nur Yertaş'ın cenazesinde olan o aynı kareye girme anında sadece o anla sınırlı kalacağımı zannediyorum.
Ben de öyle.
Seren Serengil de ünlü olabilmesinin kodlarını iyi çözdü. Yani barışma aslında ona yaramıyor. O ne kadar öfkeli ve geçmişinden kurtulamamış resentful haliyle bize kendini sunar ve hani aynı monoloğu geçen 20 senede olduğu gibi tekrarlarsa izleyici de onu o kadar seviyor. O yüzden bence o da o sırrı çözdü ve tekrar Gülben'le barışacağını zannetmiyorum.
Evet, zaten... bir de bence çok özür dilerim. Hep kocaları tarafından haksızlığa uğranan kadın. İşte bu Show TV'de Reha Muhtar'a çıktığı günleri de hatırlıyorum. Çocuktum ama hatırlıyorum. Beni dövüyor Ozan diye çıkmıştı. Sonra onunla barışması. Hiçbir şey değişmedi. Cengiz İmren'le cezaevinde evlenmesi. Şimdi de işte aynısını Yaşar İpek'le yaşıyor.
Ya, bence o da var. Bir şey. Yani hani böyle ben açıkçası hani kişisel olarak şey temsil ettiği figür ve hani o bize görünen şey olarak Seren Serengil'i seviyorum. Şöyle seviyorum yani hani gerçekten tekrar ettiği bir pattern var. Hani hepimizin hayatında mesela kurtulamadığımız bazı alışkanlıklarımız, bazı tutumlarımız, ay şunu da tekrar etmesem bir daha dediğimiz şeyler vardır ya. Hı hı. Yani onun patternini biz 30 senedir, en az 30-35 senedir halka açık bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Ve hani işte nedir? Alakasız ya kendi tanımıyla çünkü kendisini çok üstün gördüğü için geri kalanından kendisine göre çok daha düşük vasıflara sahip olan birisiyle beraber olmak, o kişiyle beraberliği süresince işte annesine darılmak, sonrasında o kişiden ayrılmak, ayrılınca o kişiyi yerin dibine sokmak ve hani işte ben piyanoyum o Ramazan davulu tarzında işte onu Gülben'e diyordum gerçi ama erkek arkadaşları da öyle cümleler kuruyor. Ve ardından da bu zaten benim için bir hataydı, işime geri dönüyorum deyip sonra işine geri döndüğü bir 6 ay, 1 sene bir süreç yaşıyoruz. Onda zayıflıyor, tekrar çok güzelleşiyor. Tekrar bize kendisi sunuyor. Sonra çat diye yeniden biri çıkıyor. Yine aynı şeyi yaşıyoruz. Bunun yanında yıllardır 20-25 senedir çocuk sahibi olma mücadelesi veren bir insan. Olmaması da hepimizi gerçekten üzüyor. Kim ister ki yani hani gerçekten bir şeyi devamlı böyle tırmalayıp çabalayan bir insanın hepimiz ona kavuşmasını isteriz. Onun da olamaması mevzusu var. Fakat bu cenazeyle ilgili ekleyeceğim ve benim dikkatimi çeken ilginç nokta şuydu. Ben bugüne kadar hep Seren'in kendi ismini benim yanına yapıştırarak aslında bir kimlik oluşturabildiğini düşündüm. Yani en azından şu 2001 senesinden sonraki dönem için diyebiliriz. O gün o cenazede Seren'in arkası dönükmüş ve Gülben arkadan yanaşıp oraya gitmiş. Seren görmediğini iddia ediyor yanına gelene kadar. Yorumunu izledim kendi programında. Ve şey diyor, hani ben bu insanlarla anılmak istemiyorum, onların reklamı oluyor benim yanıma geldikçe gibi bir şey diyor. bu da yani hani artık böyle olayın biraz şekil değiştirdiğini gösteriyor. Eğer gerçekten böyle bir durum varsa, hani ben görüp de gerçekten yanına gidip hani bak ben senden korkmuyorum ya da hani insanlara bunu ilan etmek için öyle stratejik bir adım attıysa da gerçekten helal olsun. Çünkü bence doğru bulmuş yani.
Süpersin. Diğer soruyu soralım mı?
Soralım. Tabii. Biraz da aslında şey de şimdi bu TEDx hikayesinden sonra biraz seni de merak etmeye başladık. Şimdi bu hikayede aslında tam da araya bir de şey karantina süreci girdi. Karantinada sizin üretimler etkilendi mi? Nereye yani nasıl devam ediyorsunuz? Hiç aksama gibi bir şeyler oldu mu bu iki aylık süre içerisinde?
Oldukça fazla aksama oldu öncelikle. TEDx konuşması Şubat ayının sonlarındaydı. Yayınlanması bu döneme kaldı ve hani çekildiği zaman ben o konuşmayı yaptığım zaman karantina sürecinin başlayacağına dair hiçbir fikrim yoktu. Zaten işte çekimden de bir yaklaşık 2 ya da 3 hafta sonra başlamış oluyor yani işte evet. Karantina süreci. O dönemde yani bu geride bıraktığımız şu iki ay içerisinde bize şöyle zorluklar oldu. Özellikle kurgu anlamında beraber çalışmamız gereken dönemlerde uzaktan çalışmaktan ötürü o işleri belli bir noktada aksatıyor. Onun haricinde ekip arkadaşlarımdan da psikolojisi sadece müsait olmadığı için bizimle o sırada devam edemeyen ya da elindeki işi o sırada hemen tamamlayamayan arkadaşlarım da oldu. Bu da çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü gerçekten tuhaf bir dönem içinden geçiyoruz. Beni de mesela başta vurmadı ama son bu 1-2 haftadır falan böyle artık konsantrasyonumu handle etmekte zorlanmaya başladım. Çünkü gerçekten aynı günlerin tekrarını yaşıyormuşuz gibi bir hissiyat da geliyor insana.
Evet, herkes aynı.
Ama şöyle bir yararı oldu bizim açımızdan. O güne dek kütüphanelere gidip araştırmasını yaptığımız işlerin tamamına yakınının metni şu anda çıktı. Ve işte Zeki Müren, Hülya Avşar, Banu Alkan, Ajda Pekkan, Hande Demet'in son bölümü ve Nez 2'nin de metni bitmek üzere. Bunlar metni tamamlanmış olanlar ve artık işte kurgu aşamasına geçmeye başladığımız işler. O yüzden de metin yazımı konusunda da bir anlamda iyi geldi. Yani artık bir araya gelebilip daha bu işi hızlandırarak çalışabileceğimiz aşamalarda peş peşe gerçekten bölümler çıkabilecek. Ben de onu heyecanla bekliyorum. Gerçekten...
Yeni zamanlamasını soracaktım ben de. Zeki Müren mi ilk? Ne zaman? Belli mi? Aşağı yukarı. Yani 1-2 ay diyebilirsin. 3 ay.
Şöyle yani bu Mayıs sonu gibi en geç zannediyorum Zeki Müren'in birinci bölümü hazır olmuş olacak. Yine aynı dönemde Nez'in ikincisi de çıkacak. Bir de yine o dönemde Banu Alkan çıkmış olacak. Bu üç video gelecek peş peşe. Onların öncesinde de bu Hande Demet kan davasının final bölümünü yeniden düzenlemek üzere offline etmiştik. Onun tekrar düzenlemesini tamamlıyorum şu sıralar. Öncesinde de o çıkacak.
Harika. Süper. Dolu dolu bir yaza giriyoruz aslında. Şey
aynen abi. Öyle. Bayağı olaylı geçecek yani. Özellikle de Haziran ayı çok olaylı geçecek onu bekliyorum.
Bir şey söylemek istiyorum. Son 3 yıldır ben şöyle düşünüyorum. Yaz single'ları vardı. Artık Şoko'nun yaz videoları var. 2 sene önce de sen Zeki Müren'i yayınlamıştın Pride'da. İnanılmaz bir işti o da. Geçen sene Yeşilçam Yıldızları vesaire. Bu sene de bence Yani hepsi çok güzel zaten de ben özellikle yine Zeki Müren'i çok büyük merakla bekliyorum.
Yani bu Zeki Müren başka olacak gerçekten. Teşekkür ederim. Tanımlama çok hoşuma gitti. Zeki Müren'in bundan 2 yıl önce çıkan videosu. Aslında çok komikti. Ben evde kendi kendime eğlenerek çekmiştim onu tamamen. Ve Zeki Müren'in en yakın arkadaşı Göksel'in Çakmak'ın İzmir'de Yurt Gazetesi olabilir ya da Yeni Asır olabilir. Onlardan birine verdiği bir röportajı seslendirmiştim sadece.
Mükemmeldi.
Ben karşısına geçmişim gibi. Peki. O röportajdan alınan bilgilerdi sadece. Bu seferki Zeki Müren gerçekten de Zeki Müren'in doğumundan başlayıp ölümüne kadar olan süreci tamamen medyada çıkan haberler üstünden takip ettiğimiz böyle kapsamlı bir biyografi çalışması bu sefer.
Süper. Peki şeyi soracağım. Yine videoda masken ve sesin eskisi gibi olacak değil mi? Aynı format devam.
Tamam. Aynen öyle. Format aynı şekilde devam ediyor. Maske ve ses değişimiyle. Ya ben o durumdan da zaten memnunum. Daha önce de anlattım ama hani bir defa da söylemiş olayım bir defa daha. Ben TEDx konuşmasını yapmaya gittiğim günün sabahına kadar da zaten konuşmayı maskeyle ve ses değişimiyle yapmayı planlıyordum. Fakat o gün provada hem o sesin değişiminden bir türlü memnun kalmayınca hem de 10 dakikalık prova sonunda maskemi çıkarttığımda suratımdan şapır şapır terler damlayınca bu işe benim bir çözüm bulmam lazım diye düşündüm ve o gün orada verdiğim bir karar oldu. Ben formattan çok memnunum. Yani açıkçası bu kadar surat ve bu kadar farklı isimden bahsederken bir karakterin daha onların arasına eklenmesi yerine karakteri olmayan bir hikaye anlatıcısının hikayeyi aktarıyor olması bence daha değerli o narratif içinde. Hani ileride başka formatlarda falan kendi suratımla ve kendi sesimle de iş yapabilirim. Hiçbir sakıncası yok benim için ama ben şu an formatımızdan son derece memnunum. O yüzden böyle devam edecektir bir süre.
Süper. Son bir şey var bir de bize. Yabancı yani uluslararası sulara da açılmayı düşünüyor musun? Bak Britney Spears'ı çok seviyormuşsun mesela atıyorum.
Çok istiyorum. Bana aslında işte bu işi yapmaya başladım 2 seneden beridir de devamlı insanlardan da istek geliyor. Ve bir yandan çok takip de ediyorum. Yani ben kendim bildim bileli E! News izleyen bir insanım. Yani 2007'lerden falan beridir E! News'u hiç şaşmadan haftada bir en az izliyorum. Ve yani onun dışında gün içinde ziyaret ettiğim siteler arasında TMZ de var. Yani hani devamlı zaten kendi kaynağından da bunları takip eden bir insanım. Ve benim işime ilham olan ana noktada aslında işte bu A&E'deki gibi ya da E! Entertainment'daki gibi ya da VH1'daki gibi ünlüler hakkında yapılan belgesellerdi. O sebeple mesela bir Britney Spears işi yapmayı bu Teen Pop dönemini mesela böyle ayrıca bir iş yapmayı atıyorum ne bileyim Kardashian'lardan bahsetmeyi ya da işte bu reality show'u aslında bildiğimiz bugünkü anlamıyla bu tarz starla invent eden Paris Hilton hakkında bir iş yapmayı falan filan çok isterim. Ama Türkiye'de gerçekten o kadar fazla malzeme var ki ve o kadar böyle keşfedilmemiş topraklar ki ve kimsenin üstüne konuşmadığı ve bir şey yapmadığı bir durum söz konusu ki bunların yabancılar tarafından yapılan gayet eli yüzü düzgün ve eğlenceli versiyonları varken onlara Türkiye'den bir alternatif üretmek yerine öncelikle Türkiye'deki yerel malzemeyi değerlendirmek ve belki o bir tıkanma noktasına olur da bir gün gelirse o zaman başlatmak gibi. Ya da ekip genişledikçe eğer bunu ayırabileceğimiz sayıda metin yazarımız olabilecekse mesela günün birinde o zaman hay hay tabii ki yani seve seve.
Ben şeyi merak ediyorum. Sizin bu noktada bu işin yani iş modelinin gelir kaynağı ne Ekim?
Bizim gelir kaynağımız marka işbirlikleri. Onun dışında YouTube üstünden kazandığımız bir gelirimiz söz konusu değil.
Herkesten duyduğumuz ortak cümle bu oluyor galiba. Yani kanalların hepsi çok iyi ama YouTube üzerinden bir gelir durumu olmuyor ama gençlerin en çok heveslendiği şey.
YouTube'la alakalı şöyle bir durum var ayrıca. Şu anda mesela şey geldi, katıl özelliği geldi YouTube'a. Artık dilediğiniz kanala onlara bağış yaparak onlarla dayanışarak üretimlerin devam etmesini sağlayabiliyorsunuz izleyici olarak. Fakat benim kanalıma bu özellik açılmadı. Sebebi de YouTube'un benim yaptığım iş gibi ya da örneğin işte 140 Jurnos'ta mesela aynı durumdan muzdaripmiş sana öğrendiğim kadarıyla. Onların da yaptığı işte olduğu gibi. Yani şimdi ben ne kullanıyorum? Arşiv görüntüleri kullanıyorum. Bu arşiv görüntüleri çeşitli kanalların çeşitli programlarına ait olabiliyor. Veya çeşitli prodüksiyon şirketlerinin geçmişte yaptığı çeşitli filmlere ait olabiliyor. Altta kullandığım müzikler işte birçoğunluğu böyle Italo Disco High Energy ya da işte Acid House şarkılar oluyor. Bunların hepsi çeşitli yerlerde kayıtlı telifleri ve oradaki telif haklarıyla da bir bölüşüme gidiyorum. İşte bu kadar çok telifli materyalin yeniden yorumlanıp ortaya konduğu bir iş olduğu için de YouTube bunu sanki siz o telifli materyali alıp olduğu gibi yayınlamışsınız muamelesi yapıyor. Yani hani aradaki o kreatif süreci görmezden gelip sadece hani bu parçaların hepsi şu source'lardan geldiği için bu kanala katıl açmamız doğru olmaz diye bakıyorlar. Ve o yüzden de bizim için o özelliğin açılması şu anda söz konusu değil.
Değil ama marka işbirlikleri de devam ediyor diye
düşünüyorum. Aynen, marka işbirlikleri devam ediyor.
Harika.
Aynen.
Peki biraz daha yavaştan toparlıyoruz. Sana dair de birkaç şeyimiz var. Öğrenmek istediğimiz şey. Bu karantina sürecinde en çok ne yapmayı özledin?
Ya en çok ofise gitmeyi özledim. Ben çok işkolik bir insanım. Yani izleyen insanlar böyle üretimimizin az olduğundan şikayet etse de aslında da o durum hiç öyle değil. Ben hiç çok değil. Çalışıp az çalışıyormuşum gibi papara yiyen bir insanım sadece. yani ben evde gerçekten de sadece akşamları gelip yatıyordum ve hani kedimin psikolojisi bozulmaması açısından onunla vakit geçiriyordum evde. Daha önceki ev durumum sadece buydu. O yüzden de böyle açıkçası günümün %80'ini geçirdiğim ofisimi çok özlüyorum. İş arkadaşlarımı çok özlüyorum. Bir de yürüyüş yapmayı çok özlüyorum deniz kıyısında. Yani bu ikisi ana şeyler.
Özlediğin bir mekan var mı? Veya Kadıköy, Beşiktaş ayrımı yaparsak.
Ben Maçka Parkı'nı çok özledim. Parka gitmeyi de çok özledim.
Evet abi, havalarda 30 derecenin üstüne çıkacak yakın aynen. zamanda. Evde kalma durumumuz olacak. Gerçekten çok özledik. Bu dönemde en keyifle izlediğin dizi?
Fırtınalar.
Starring Ebru Gündeş. Aynen. Esas oğlan kimdi? Esas oğlan.
Nasıl?
Esas oğlan kimdi o dizide ya?
Kerem Alışık.
Ha, Kerem Alışık. Yekta öbüründe var. Çok pardon. Doğru.
Kerem Alışık. Ya böyle evet. Şey gerçekten inanılmaz bir dizi. 13 bölüm olsun diye başlamışlar onlar da döneminde. Ama zannediyorum ki 60 küsur bölüm mü ne oluyor yani işte sonunda. O dönemin dizi bölüm sayısına göre de fazlaca bir bölüm sayısına sahip bir dizi. Ama yani çok kötü oyunculuk, müthiş diyaloglar ve yani böyle gerçekten villain, yani o dizinin villain'ı Türkiye'deki en iyi villainlardan biri Hilal Cebeci. Pardon, Gönül Cebeci, Hilal Cebeci diyorum, Gönül Cebeci. Müthiş bir insan, ona yazılmış diyalogların hepsi birbirinden altın diyaloglar. O sayede bilmiyorum, durmaksızın onu izliyorum. Bir de İbrahim Özyürek diye bir arşivci var. Benim de sık sık arşivine başvurduğum biri. Kendi kişisel çabasıyla tamamen insanlarla işte takas yapmak olsun, kanal yönetimlerine yazıp dizileri yeniden yayınlatmak olsun falan gibi stratejilerle oluşturduğu devasa bir arşivi var. Onun eline geçen arşiv kasetlerinden bir tanesinden Fırtınalar'ın 96-97 döneminde Star'da yayınlandığı bölümleri direkt birisi kasete çekmiş. Reklamlarıyla falan beraber. Ve kanalında bu şekilde yükledi. Ben de gerçekten bayağı oturup hani Star'da olsa da reklamlarıyla izliyormuşumcasına izliyorum o bölümleri ondan. Çünkü sansürsüz. yani içinde sizi çok şaşırtabilecek şeyler oluyor. Yani örneğin olayın hani şimdi borsada çok büyük paralar oynayıp ortadan kaybolan bir adamı işte Ebru'nun araştırması ve o araştırma yolunda Kerem Alışık'la güç birliği yapıp sonradan aşık olmaları gibi bir ana konu varken aradaki ara konular çeşitli konulara ayrılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de mesela okullardaki narkotik problem. İşte kredili lise sistemi olduğu için o dönemde bu 77, 78, 79, 80, 81 doğumlular galiba bu
evet.
kapsayan kişiler. Onların nasıl aslında işte okula böyle çok az gittikleri, okullarda işte ne biçim ortamlar döndüğü falan gibi şeyler geçiyor. Yani bir tane diyalog vardı ve onda şok geçirdim. Ondan sonra izlemeye de devam ettim bunun gibi daha başka manyak şeyler çıkacaktı diye. Çünkü tekrarlarında yayınlanmıyor kısımlar. Örneğin Ebru'nun kız kardeşinin en yakın arkadaşı, Senem Irmak tarafından canlandırılan karakter, gidip okulun yanındaki büfeden kibrit kutusunun içinde satılan bir kubar alıyor ve evine gelip bunu içiyor. Her bölüm falan. Sonra okuldaki öğrenciler birbiriyle ay ekstazi diye bir hap çıkmış falan diye bir muhabbet çeviriyor. Yani şok geçirerek izledim. Yani hani olumlu bir örnek olduğu için söylemiyorum. Ama bunların bu açıklıkla konuşulabiliyor olduğu için gerçekten çok şaşırtıcı. Yani hani Skins mi izliyorum ben yoksa Fırtınalar mı izliyorum? Gerçekten.
Kafam karıştı. Çok iyi hatırlıyorum o kızı, hafif kepçe kulaklı Burak Akkın'ın kız kardeşi o kız.
Evet, böyle küt sonra, saç.
Evet, sonra hiçbir yerde görmedik onu bir daha.
Aynen.
Süpersin ya, inanılmazmış gerçekten.
Acayip. Çok da güzel şey oldu. O zaman yavaş yavaş artık toparlayalım Hande. Çok teşekkür ediyoruz Ekim sana. Gerçekten çok keyif aldık.
Bir tanesin. Umarım soruları da beğenmişsindir. Tamam.
Kesin yaşanıyor bu. Her hafta minimum bir bölümle podcastlerin dinlenebildiği her yerde.